2x1 16 çekirdekli Threadripper 1920X işlemcili, Asus ROG Zenith Extreme X399 anakart üzerine kurulu Asus VG56 ekran kartlı bu sistemde işlendi. AMD ve Asus'a programa katkıları için teşekkür ederiz.
Efendim merhaba, ben Enis Kirazoğlu.
Ben Mesut Çevik. Yine bir 2x1'de daha beraberiz. Neden pazartesi günü? Çünkü bir arkadaşımız 2x1 çekmek yerine yurt dışına gitti.
Evet, yurt dışına gittim ama neden gittin bir sor.
Neden gittin?
Teşekkür ederim sorduğun için. O zaman cevap vermek istiyorum bu soruya ama önce intro.
Şimdi intro'dan çıktık.
Evet.
Devam edebiliriz.
Şimdi şöyle bir şey oldu. Sevgili PlayStation Türkiye ekibi Norveç'e bizi God of War'u denemeye göndermişti. Ama sadece denemekle kalmadık. Orada çok enteresan bir deneyim alanına da gittik. Şöyle bir deneyim alanına gittik. Viking kasabasına götürdüler bizi bir tane. Viking kasabasında da orası turistik bir yer. God of War için böyle biraz daha çevirmişler mevzuyu ama ok atıyorsun, balta fırlatıyorsun, handa takılıyorsun. Efendim söyleyeyim, oranın yerel müzik aletlerini falan çalıyorsun. Böyle enteresan bir konsept yapmışlar. Bu konsepte işte biz neredeyse bir gün, bir 10 saate yakın zaman geçirdik yani. Arada oyunda oynadık.
Vallahi attığım fotoğraflarda manzaralar oyundan daha fazla ilgimi çekti.
Manzara inanılmaz. Yani mesela tekne falan kullandık böyle. Güya kullandık hani. Sözde kullandık. Yoksa bir şey kullandığımız yok da sandalları mı, kayıkları mı, ne var ya onun
evet.
şeyleri. Onlardan falan kullandık. Hava çok soğuktu bu arada. Allah'tan rüzgar yoktu. Yoksa hani -1 falan gördüğü oldu.
İçlik falan aldın mı?
Ayaktan yedim ya ben. Öyle keşke kış ayakkabısı, kar ayakkabısı falan derler ya. Çok anladım. Kalın böyle. Bolt bile kesmedi yani benim ayakları. Ayaktan aldım ama çok şükür şu an iyiyim. Sıcak ortamındayım. Hasta olmadan atlattım bu süreci. Sevinçliyim, mutluyum.
Ya bir kere o soğuğu yedin mi çünkü bir daha kendine gelmen uzun bir zaman oluyor.
Evet. Ya aynen öyle. Bir de şöyle bir şey var. Gittiğimden beri işte devamlı Instagram'dan şuradayım, buradayım diye fotoğraf paylaşıyorum böyle.
Ve dikkat ettim evet. Fark ettim.
Çünkü yani Instagram kullanmayı orada öğrendim. Dedim ben burada Instagram kullanmayacaksam
gerçekten öyle
bir daha dedim kullanmayayım yani.
Çok iyiydi.
Orada kullanmaya başladım falan. Herkes şey soruyor yani oyunla ilgili konuşsana, oyun nasıldı? Oyun nasıldı kardeşim? Kardeşim şu oyun nasıldı diye konuşamıyorum çünkü ambargosu var. 12'sinde kalkacak. Perşembe günü ambargosu kalkıyor oyunu. Tüm dünya konuşacak. Biz de o zamana kadar ben 2 saat oynadım bu arada oyunu. Yani 2 saatlik deneyimlerimi aktardığım bir video hazırladım. Şu an benim kanalda hazır bekliyor. Fakat o zamana kadar oyunun tam sürümünde oynama şansımı bulabilirim. Basın için, incelemek için erken geliyor bazen. Bulursam ne konuşurum ne konuşmam, daha fazla anlatabilir miyim bilmiyorum. Bir sonraki programda o yüzden rahat rahat konuşabiliriz God of War hakkında eğer merak edersen.
Evet, peki video incelememi beklesinler yoksa farklı bir olay mı?
Video inceleme yapacağım gene ama kullanabileceğim görüntüler kısıtlı olabilir. Çünkü onunla ilgili de bir ambargo şeyi olabilir.
Anladım.
Oyun çıkana kadar öyle bir durum var evet. Ama...
Ama oyun nasıldı Enis'ciğim?
Evet, geçiyorum God of War ile ilgili. Şimdi God of War ile ilgili bir tane video yayınlandı geçen hafta. Belki görmemişler olabilir. 5 dakikalık bir video. Böyle troll dövüşlerini ve etrafı keşfetmeyi falan gösteriyor 5 dakika boyunca. Bu arada 4K eğer televizyonunuz yoksa fakat PS4 Pro aldıysanız şöyle bir alternatif var. Oyunun performans modu diye bir modu var. O 4K televizyon olmayanlar için de PS4 Pro'da kullanılabilecek bir opsiyon olacak. Aklınızda olsun. Oyunun yapımcısı böyle bir şey söyledi. Bahsedeceğim şey de bu. Oyunu yapımcısıyla tanıştım.
Oo, güzel.
Yani otel önünde muhabbet ettik. Çok enteresan bir deneyimdi. Kratos'un sesiyle tanıştım. Bayağı işte Chris Judge diye bir abi var. Böyle 40 yaşlarında falan böyle siyahi.
Normal konuşurken de şey mi?
Diyorsun bu Kratos. Yani konuşurken de anlıyorsun yani. Ho ho ho diye sesiyle öldürebilirmiş gibi bir ses var adamda yani. Oyunun yapımcısı da dünya tatlısı bir insan bu arada söyleyeyim. Yani inanılmaz muhabbet. Adama iki soru soruyorsun sabaha kadar anlatıyor. Çok konuşuyor hatta. Onunla ilgili şey vardı. Şey anlatmıştı bana. Nasılsa bu ambargoya dahil değil. Otel önündeki muhabbet de ambargoya dahil olmaz herhalde diye düşünüyorum.
Ses kaydını açsaydın.
Ya o kadar açmadım da. Şöyle bir muhabbet oldu. Ya şey falan spoiler'dan çok korkuyormuş. Hani birilerinin spoiler verme ihtimaline. Şu an çünkü oyun oynanıyor bir yerlerde falan. Hatta hepsine şey diyormuş. Bak bu adamı gönderirim evinize oyunu aldırttırırım falan diye böyle Kratos'u gösteriyormuş falan böyle. Tehdit etmek için falan. Ve şey oyunun ilk duyurusunu yanlışlıkla yapmışlar biraz. Ve kesmişler oraları sonradan. Ya yani PlayStation fuarında oyun hakkında konuşuyor bu, tamam mı? Ve şey yani hani telefonla konuşmuş, PlayStation şeylerini aramış böyle. Demiş ki ben demiş God of War'dan bahsedebilir miyim? 2015'e mi denk geliyor? 2016 hatırlamıyorum hangi tarihe denk geliyor. 2014 de olabilir. PlayStation Experience diye bir dönem. Diyor bahsedebilir miyim? O da bahsedebilirsin ama şöyle şöyle demişler. O şöyle şöylesini anlamamış galiba. Fuarın sonunda konuştukça konuşmuş işte. Şey diyor tek çekim yapacağız diyor. Diyor ki yapamayabiliriz. Öyle yapacağız diyor. Ya yapamayabiliriz oğlum söyleme şunu diyorlar adam mesela. Bence yapacağız diyor yani. Ben de desem yapacağız kardeşim falan diye. Her şeyi anlatmış kesmişler sonra. Mesela PlayStation Experience'in o fuarı 1 saat 15 dakika, son 15 dakikası yok böyle.
O inanılmaz ya.
Çünkü oyun ilk duyurusu çok komikti. God of War yapıyoruz demişlerdi, bitmişti. God of War yapıyoruz tamam, bitti bu kadar. Ya böyle duyurulacak bir oyun değil God of War aslında ama.
Ama bu güzel, Sony'nin birçok şeyden ders aldığını gösteriyor. Yani en azından yapılmayacak hiçbir şeyi başta söylemeyelim emin olmadığımız.
Ama adamın kendine karşı olan o özgüveni tek çekim yapacağız kardeşim. Ya kardeşim yapamayabilir. Yapacağız. Allah Allah ben istiyorum yapacağız diye.
Tek çekim dediğimiz bu cutscene'lerle oyun arasında hiçbir şekilde hiçbir kopma şey yok. Ya, devam ediyor kamera.
Başından sonuna kadar hep Kratos ve oğlundasınız. Flashback yok. Bir işte geleceği göstermek, geçmişi göstermek yok. Yani başlıyor ve herhangi bir kesinti olmuyor. Oyuna geçiş anında bile öyle. Yükleme ekranı yok zaten.
Biz Uncharted'da gördük bunu. Çok iyi bir şekilde çalışıyordu.
Ama Uncharted'da tek çekim değildi. Kamera açısı vardı.
Ha, Uncharted 4'te tam kamera açısı vardı ama şey değişmiyordu. Cutscene'le arasında
oyuna
akıyordu.
Oyuna geçiş anı diyorsun. Evet. Burada şey değil yani. Bir kamera var devamlı takip ediyor sahneyi. Senin nereye gittin takip ediyor. Geliyor falan hani böyle kamera kararır ve açılır perde. Evet. Uyanırlar 10 gün sonra falan gibi şeyler olmayacak diye söylüyor.
Enteresan.
Enteresan gerçekten.
Hep birlikte göreceğiz bakalım.
Çok güzel bu arada şeyi. Görüntü olarak. Bu incelemeye girmez herhalde. Oyunun grafikleri çok güzel gözüküyor.
Zaten yani God of War dediğin zaman görüntü ve detay seviyesi her yani. Zaman sınırlarda.
Ne konuşacak çok şeyler neyse. Susuyorum ve ağlıyorum buralarda.
Şimdi hepimiz yaşamışızdır bu hafta için. Bir sürü böyle SMS geldi. Kişisel verilerin korunması ile ilgili bilgini şurada kullanabilir miyim? Evet, ben de güvende aga hiç sıkıntı yok falan. İzin veriyorsan lütfen şuraya tıkla. Eğer bizden yararlanmak istiyorsan kişisel verilerini kullanmamız için izin ver gibi bir sürü SMS geldi. Bunun nedeni aslında 7 Nisan 2016 tarihinde resmi gazetede yayınlanan 6698 sayılı kişisel verilerin korunması kanununa dayanıyor. Ve bu kanun diyor ki arkadaşlar 7 Nisan 2018'den itibaren kişilerin özel verilerini işlemek ve bunları bir şekilde değerlendirmek istiyorsanız, ticarileştirmek istiyorsanız izin alacaksınız. Kişinin izni olacak.
Normal olarak.
Aynen.
Yani.
Bak burada şöyle maddeler var. Kişisel veriler ancak belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenebilir. Yani niçin işleyeceğini söyleyeceksin adama. Abi ben senin verilerini müşterilerimle paylaşıp sana reklam SMS'i göndereceğim gibi.
Ama gene zaten kabul ediyoruz abi onları. Çünkü mesela geçen ben yakın zamanda bir yere kayıt olduğumda öyle bir şey söylüyordu bana. Ama kayıt olmam gerekiyor yani işim var. Hani o sitede bir şey yapmam lazım yani. Ve hani ne yapacağım? Ya kayıt olmayacağım ya da yani vereceğim verileri. Dedim ki herkes de var abi al sende de olsun yani ne olacak?
Bak kişisel veriler işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak işlenebilirler. Yani senden X işi için aldı. Dedi ki ben senin verilerini reklam SMS'i göndermek için alacağım. Bunun için işliyor. Onun dışına çıkamaz diye burada bir daha bir sınırlama yapmış. Kişisel veriler ilgili kişinin açık rızası olmaksızın işlenemez.
Bunları nasıl da şey yapacaklar ki? Mesela adam senin için reklam göndereceğim diye sözleşme imzalatıyor. Alıyor. Aldıktan sonra başka amaçlar için kullanıyor. Bu tespit edilmesi zor bir şey değil mi?
Ya zor bir şey ama şikayet durumunda mesela cezalar da belirlenmiş. Ha, demişler ki aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirmeyenler. Yani senin kişisel verilerini işleyeceğini açık açık söylemeyenler 5000 liradan başlayan 100 bin liraya kadar varan para cezası alacaklar.
Bence 100 bin liradan başlayan.
Veri güvenliğine ilişkin yani kişinin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkumiyeti ve güvenlik tedbirleri ilgili verilerin, biyometrik ve genetik verilerin işlenmesi özel nitelikli veriler olacak. Eğer bu verileri de sızdırırsa, bunların güvenliğini sağlayamazsa 15 bin lirayla 1 milyon lira arasında değişen para cezalarına çarptırılacaklarmış. Ama mesela burada şey kısmını göremedim. Bizim haberimizde yoktu. Mesela 1 milyon liraya nerede karar veriyorlar? 15 bine nerede karar veriyorlar?
Şeyin büyüklüğüne göre, sızdırılmanın büyüklüğüne göre büyük ihtimalle.
Ama mesela yani 40 milyonun verisi sızdırıldığında aslında bence birey başına bu kadar ceza alması lazım. Çünkü doğru. Bir tane kişinin verisi 15 bin liraysa 40 milyonun 2 bin milyon yapmıyor. Daha fazla bir para yapıyor.
Ticari bakıyor bunu. Ulan,
yani, vergi... Toparla oradan.
Senin derdin şu, biri sızdırsın bizim verileri de ne kadar ceza alacağız, ne kadar para alıyoruz ona bakıyorsun yani.
Biz almıyoruz ama onu biliyorsun. Yani bunu
sen de olabilirsin.
Manevi... ilgili kurum alacak.
Tamam ama hayır, orada başka bir açıklan alabilirsin sen de. Manevi olarak zarar gördüğüne
Türkiye'de
dair.
Türkiye'de tazminat davaları ne yazık ki zenginden yana. Neden olduğunu biliyor musun?
Neden?
Abi çok enteresan bir kanun var. Tazminat olarak aldığınız paranın sizi zengin etmemesi gerekiyor.
Allah Allah.
Tabii mesela sen diyelim ki bir işçisin.
Tamam.
Ve senin gururunu incitecek. Gerçekten de bazı kişilik haklarına saldırıda bulunacak bir iş yaptın. Sen de bana tazminat davası açtın.
Tamam.
Sen işçi olduğun için abi sana 10 bin yeter diyor mahkeme. Çünkü daha fazlası seni zengin edebilir. Ama ben zenginim, sen benim gururumu incittin.
Yapma be.
Ben 1 milyona kadar alabilirim tamam mı? Neden? Çünkü beni zengin etmiyor 1 milyon. Öyle saçma bir iş var abi kanunda. Ve bu kanun şeyi engellemek için yapılmış zamanında. İnsanların bu tazminat olayını kötü amaçlı kullanmaması için. Ama zengin adam paranın fazlasını alıyor. Fakir adam paranın azını alıyor. Böyle bir kanun var. O yüzden biz buradaki 15 binlik kısımdayız. Yani Ne olursa olsun çok fazla bir para yok abi.
15 bin değildir be.
Yani böyle bir durum var arkadaşlar. Bundan sonra verilerinizi işlemek isteyenler sizden izin almak zorunda. Ama Enis'in de söylediği gibi biraz evvel. Yani
zaten izin
vermeden ya. Hareket edemiyorsunuz zaten. Böyle bir durum söz konusu. Yani yasa konuyor ama bu yasada şunu da söylenmesi lazım. Mesela e-ticaret sitesisin değil mi? Kullanıcıların verisini analiz etmeden, bu tip işleme sokmadan da alışveriş imkanı sunacaksın kardeş diye.
Şart koşmaya.
Şart koşacaksın. Bankasın değil mi? Abi sen bu adamın verisini işlemeden de İşlemek bankacılık hizmetlerini yaptıracaksın diyecek.
Evet,
ve açık açık kullanacak. Veri işlemek istediklerinde de kullanıcı bankaya geldiğinde sorabilirsin diye sınırlayacak bunu. Neden? Çünkü abi adam beni taciz ediyor. SMS atıyor, mail atıyor. Telefonla arıyor. Ya yeter kardeşim diyorsun yani. Yapma diyorsun.
Öyle bir şey olması demekken yok abi. Artık bu çok değerli oldu bu kişisel veriler. Yani herkesin yaptığı bir ortamda bir anda böyle kimse yapmasın. Vallahi hizmet vermeye çeker adamlar yani. Öyle söyleyeyim sana. Adam sırf bunun için hizmet yapan insan var yani.
Ya var bu ne yazık için. Ki öyle bir durum da söz konusu. Aynı zamanda bir olay daha var. Mesela kişisel verilerle ilgili Google demişim. Facebook çok büyük bir skandalı imza attı biliyorsun.
50 milyon
Hep bunu
kişi.
Konuştuk seninle de. İşte kişilerin oyatma tercihlerini varasıya kadar böyle çok değişik olaylara neden olabilecek bir veri sızıntısı yaşandı. Ve olduğu da söyleniyor işte bazı seçimlere müdahale edilmiş buradaki verilerle beraber. Mark Zuckerberg'in kişilere attığı mesajları silmişler biliyor musun? O kişilerin izni olmadan kutularından. Adamın öyle bir yetkisi var. Yani senin kutuna girip sana verilen cevapların hepsini silmişler veri güvenliği açısından. Zuckerberg'in güvenliği açısından Facebook'a zarar verebilir diye Zuckerberg'in tüm mesajlaşmaları platformdan silinmiş.
O kadar güvenmiyorlar platformu yani. O cevapları sızdırabilirler diye mi?
Ya anladığım kadarıyla şimdi soruşturma başlayacak ya. Mahkemede kanıt olarak kullanılmasın diye delilleri mi yok ediyorlar artık anlamadım ama geriye dönük delilleri isteyebilirler tabii sunucudan. Şöyle bir problem var. Mesela seninle mesajlaştık biz.
Tamam.
Dedik ki abi burası böyle şurası şöyle. Oyun nasıl dedim sen bana orada anlattın. Tabii orada spoiler yok bir şey yok NDA yok. Sonra dedin ki ya ben bunları Mesut'a anlattım ama ya bu şimdi ekran resmi alıp bir yere koyarsa benim başım ağrıyacak.
Tamam.
Ben bunları onun kutusundan da sileyim. Ben bu mesajlarımı sileyim.
Tamam.
Sen mesajlarını kendinden siliyorsun ama benim kutumdan silemiyorsun doğal olarak. Çünkü bana gelmiş mesajlar. Zuckerberg abimizde tabii yetki olunca karşı taraftaki kutudaki mesajlara varasıya silmişler.
Ama mesela o Facebook'ta öyle mi çalışıyor? WhatsApp'ta eskiden şeydi mesela sen silerdin. Karşı tarafta gözükürdü.
Facebook'ta şu an silinmiyor.
WhatsApp sen silince karşı taraftaki de göremiyor artık. Evet. Silindi görüyor böyle. Ben onu
ama
test ettim geçen
Facebook'ta
zaman.
Facebook'ta artık şey yok. Yani öyle bir şey yok. Sen kendinden siliyorsun sadece. Çünkü ama onu bir e-posta olarak görüyor. Şimdi ama Facebook ne üstüne çalışıyormuş? Sildiğin zaman karşı taraftan da silin.
Marka yaptık herkese.
Biz denemek yapalım. İçin yaptık bunu. Zuckerberg bir deneme yaptı. Orada çalışıyor. Size de vereceğiz bunu.
Ay arkadaşlar. Büyük şirketim var derdim var abi. Bak biz ne kadar güzel. Küçük küçük takılıyoruz abi. Güzel.
Ve aynı zamanda adam verilerin gizliliği konusunda bazı şeyler söylemiş insanlara. Verileri nasıl koruyacaklarına dair Zuckerberg.
Arkadaşına söylüyor böyle.
İşte kişisel verilerinizi koruyabilmek için iyi şifreler belirleyin. Ondan sonra her uygulamayı indirmeyin.
Hadi
vesaire
ya.
Gibi böyle değişik değişik böyle uyarılarda bulunmuş. Facebook kullanmayın yok ama içinde yani. Siz bunu kullanmaya devam edin ama kendinizi de koruyun.
Enteresan.
Evet. Gerçekten öyle. Hani verilerden bahsediyorken bunu da söyleyeyim.
Geçiyorum haberim o zaman.
Geç geç.
Efendim PUBG'nin yeni bir haritası çıktı biliyorsunuz zaten ama duymayanlar varsa Savage Codename'li bir harita çıktı veya test sürecine başladı. Daha kompakt bir harita, daha hızlı çatışma imkanı sağlayan bir harita. Ben test etmedim henüz. Bayağıdır PUBG oynayamıyorum maalesef. Ama şey yani bence ihtiyacı olan bir şey. Daha ufak ve daha hızlı insanların girip hemen çıkıp sonuç alabileceği bir haritaya ihtiyacı vardı PUBG'nin yani.
Deathmatch da eklediler. Yani bence güzel gelişmeler bunlar. Çünkü belli bir yerden sonra Battle Royale sıkmaya başladı. Şöyle sıkmaya başladı. Bu bütün oyunlarda olan bir süreç. İlk başta girersiniz, amatör bir oyuncu olsanız bile birinci olduğunu falan görebilirsin saklana saklana.
Ama
sonradan herkes profesyonelleşip haritayı ezberledikçe abi iner inmez ölüyorsun yani. En fazla yapabildiğin şey kimseye görünmeden bir şeyler toplayabilmek oluyor. Göründüğün an ölüyorsun çünkü.
Ya bu tarz oyunların her zaman yeniliğe ihtiyacı var. Ben her zaman söylüyorum. Moda diye bir şey var. Mesela eskiden LoL, Dota gibi oyunlar çok popülerdi. Hala popülerler. Onu demiyorum ama herkes onu klonlamaya çalışırdı yani. Bir sürü benzer klon çıkardı. Şimdi mesela Battle Royale klonlanmaya çalışıyor.
Evet.
Fortnite orada çok iyi bir iş çıkarttı gerçekten. Çünkü arkasında profesyonel bir ekip var.
Ha, bir de bedava.
Yani. Tabii bir de bedava.
Yani bedava.
Bedava bir de Epic Games yapıyor. Hani evet. Şey de dedi yani merhaba biz işte bilmem ne firmasıyız
değil,
yapıyoruz değil.
Değil
yani Epic Games herifler. Bir de şeyi de daha iyi biliyorlar. Reklam işini de daha iyi biliyorlardı Blue Hole'dan diye tahmin ediyorum. O yüzden bayağı kapattılar arayı. Hatta bazı platformlar daha çok oynanıyor bile olabilir
geçti
bazı yerlerde.
Geçti ama çünkü şöyle bir şey yani diğeri 50 lira 60 lira bile olsa paralı.
Muhakkak, paralı tabii. Ya burada PUBG'nin bence kovalamaya çalıştığı şey işi e-spora tam anlamıyla dönüştürmek ama bu tarz oyunları e-spora dönüştürmek de biraz zor. iyi optimize olması gerekir.
Bir tanesi random silah çıkan bir şeye spor yapmak gerçekten çok zor. İkincisi de PUBG'de hala deli gibi hata var.
Evet.
Hala da. Yani biz düz yolda arabayla giderken kaç kere olmayan duvarlara çarptık. Araba sapık sapık takla
işte,
attı.
Ama işte işin güzel tarafı şu herifler kesinlikle bırakmıyor. Devamlı update'ler, devamlı güncellemeler, geliyor, devamlı yenilikler evet. falan filan. O açıdan takdir etmek gerekiyor adamları. Hani marka çok önemli bir marka haline geldi ve onlar da şey değil yani. Aman akıyor nasıl olsa ya takılsınlar falan değil yani.
Sonra bir şey deniyorlar. Bakıyorum birçok yayıncı sponsorlu PUBG mobil yayınlarına başladı. Mobil tarafta da bayağı
Şey mobil tarafta ama direkt Blue Hole'un yani Blue Hole'un ama Tencent'in orada çok büyük etkisi var. Tencent çok büyük bir firma. Mobil taraftan da PUBG yürüyecektir bayağı bir süre diye tahmin ediyorum. Bir haberim de Middle Earth Shadow of War. Şimdi Middle Earth Shadow of War şöyle enteresan bir oyun. Zamanında bu oyun çıktı. Yüzüklerin Efendisi oyunu çok güzel falan filan. Bu ikincisi gerçekten zaten. Keyifli de oynuyorsun falan. Fakat oyun çıkar çıkmaz dönen bir haber vardı. Çıktıktan bir hafta sonra aşağı yukarı. Oyunu bitirmek için para harcaman gerekiyor diye. Aslında öyle bir şey yok. Oyunu bitirmek için deli gibi kasman gerekiyor. Fakat kasmak istemiyorsan para harcaman gerekiyor diye. Ya oyundaki ork sistemini, oyunda yanınıza ork alabiliyorsunuz. Bir ordu kurabiliyorsunuz falan. Onu çok kasış yapmışlar ve o yüzden para harcamanız gerekiyor bir yerde diye muhabbet vardı. Bayağı da eleştirildi. Mikrotransaction muhabbetine. Ya bu oyun içi ödemeler nedir kardeşim bu oyunda falan diye. Şimdi de yapımcılar açıklama yapmış. Ne demişler biliyor musun sevgili Mesut Çevik? Demişler ki biz baktık bu para şeyine ödeme sistemine ve oyunun ruhuna aykırı olduğunu düşündük. Şimdi kaldırıyoruz.
Oyunu konuşan kalmadı. Oyun zaten geçti. Geçti fırtınası.
Birkaç ay sonraki update'te kaldıracağız. Dedim ki kardeş günaydın. Yani oyun çıkalı dedim. Bir sene oldu.
Ama indirime girmeden önce en azından bir şey yapıyorlar.
Oradaki mantık şu ya. Bana sorarsan yapımcıları da istemez. Kimse istemez. Hiçbir yapımcı evet. Mikrotransaction koyalım istemez. Ama firma geliyor diyor ki sana, yayıncı firma. Warner Bros. Oluyor burada yanlış hatırlamıyorsam. Diyor ki bundan daha fazla para kazanacağız. Bu adamların aklına böyle bir sistem geliyor. Ama bu adamların hatası şu, kabul ettireceksin kardeşim Warner Bros'a. Yani bunu yaparsak çok kötü olur diye. Hani bunu kabul ettiremiyorsan o da senin suçun yani bir noktada. Ve şöyle bir şey var abi. Sen oyun çıkarıyorsun. 8 ay geçiyor. Kaç ay geçiyorsa artık bilmiyorum. Yani şimdi kaldırmak tamamen şunun göstergesi. Zamanında alan aldı. Bu saatten sonra sırf bu muhabbetlerden dolayı almayan varsa
bir de gündeme geliyor işte.
Onlar alsın gene konuşuluyor ama evet. Hakikaten bunu tavsiye ediyorum. Eğer zamanında almadıysanız oyunu sırf bu muhabbetten ötürü şimdi bir bakın. İndirim döneminde de girer.
Öyle.
Aklınız olsun. Aklınızda olsun.
Yani bu oyun gerçekten alınacak oyunlardan bir tanesi.
Tartışılır. Abi tartışılır ya.
Far Cry'den daha iyi abi sonuçta. Far Cry'ye para vereceğine gidip onu alsın.
Ya bu mu iki tane oyun var dünyada? Yani Far Cry ve şey mi yani?
Ya Middle-earth Shadow of War ben olayını şöyle seviyorum. Farklı bir tarzı var. Kesinlikle. Hiçbir oyunun taklidi değil abi.
Ha, evet. Değil. Batman'in taklidi diye çıktı oyun. Belki çıktı. Assassin's Creed Batman taklidi diye çıktı.
Abi ne alakası var ya?
Dövüş sistemi Batman'in aynısı ya.
Ha, dövüş sistemi Batman'in aynısı olabilir ama yani Batman'in aynısı dediğin bence Batman'den çok daha iyi ve keyifli. Assassin's Creed'de Batman'in çok güzel bir harmanlanmış hali diyebilirim. Hibrit hali. Peki. Yani oyun düz Batman olarak baktığın zaman Batman'in son seyri...
Düz Batman demedim abi. Batman'in dövüş kısmını birebir aktarıp ama güzel bir şekilde aktaran bir oyun. Onu diyorum sadece.
Ya bence yine birebir değil ya. Çünkü ekstra power güçlerinle beraber çok daha keyifli.
Ya Allah
bunu
Allah.
Bunu tartışabilirim ama yine bir 10 dakika harcamak istemiyorum.
Tamam tamam. Ekstra tabii de aynı olacak. Temeli aynı yani.
Google çalışanlara. Bir de Google çalışanları...
Onların Allah.
Yönetime bir mektup yazdılar. 3100 çalışan imza toplamış.
Mektup neymiş ya?
Aa, Pentagon'da
Gmail'den atamamışlar mı abi? Mektup neymiş?
Pentagon'da çalışmayı bırakalım diyor adamlar. Pentagon'la beraber Google bir yapay zeka geliştiriyormuş. Savaşçı dronlar için.
Ha.
Demişler ki yani biz böyle bir şirket değiliz.
Hadi ya.
İnsanları öldürecek teknolojileri imza atmayalım.
Hadi ya.
Ay, ve canım Pentagon'la benim. Çalışmayı bırakalım demişler. Güzel bir hareket yani çalışanlar
için. 3200 kişi kovulmuş. İkinci haberimiz de buydu. Google'dan bir anda işten çıkarılmalar arttı.
Rakam çok yüksek ama gerçekten.
Evet bayağı yüksek.
Bir de Türkiye açısından düşündüğümüzde kimse böyle bir şey cesaret edemez herhalde. Yani şirket bir iş yapıyor bir de böyle basını yansıtacak şekilde.
3200 kişiyse ne dersin? Ya ama şu tabii. Şimdi 3200 kişi olma süreci var. Şimdi mesela 100. kişiye gitsen abi falan der ama mesela 3000 kişi olduktan sonra 3001. olur musun?
En kolay.
Ha olurum ya falan diyebilir.
3000 kişi... Ya siz bir 3100 olun falan diye. Abi zor bir iş, zor bir
Google'un
karar.
Cevabını merak ediyorum ben. Hani ben zannetmiyorum 3000, kaç kişi çalışıyor bilmiyorum içeride de 3200
ya
kişi.
Cevabı şey olmuş adamların. Yani tabii ki biz kötü bir şirket değiliz. İyilik için çalışıyoruz. Merak etmeyin bu kimseyi öldürmeyecek gibilerinden böyle saçma sapan. Hani değişik bir
o
şey.
Demek, bir şey
yani katil drone'un içine yapay zeka koyunca nasıl kimse ölmüyor?
Ha 3100 şey. Ha tamam o zaman kimse ölmeyecekse sıkıntı yok.
Mesela
demiş.
Enteresan bir şekilde yapay zekanın yine katil drone'larda kullanılmasıyla ilgili Güney Kore'de bir çalışma var. Güney Kore'deki Kore İleri Bilim ve Teknoloji Enstitüsü KAIST diye geçiyormuş bizdeki. Kısaltması ya da dünyadaki kısaltması herhalde bu. Bu enstitü abi şey sayılıyormuş yani yapay zeka uzmanları tarafından. Biri yapacaksa katil drone bunlar yapar.
Ha,
yani gerçekten ilerilermiş bu çalışmalar konusunda. Ve şu anda öldürme kararını kendi veren drone'lar üstünde çalışıyorlarmış.
Orada nasıl öldürme kararı mı? Abi nasıl? Şöyle yani bir şey. Değer yargısı mı var yani drone'un?
Herhalde savaş alanına gönderiyorsun. Adam mesela şimdi bir yerde diyelim ki bir istihbarat aldın. İstihbarat ne? Teröristler burada yuvalandılar.
Ha, anladım. Siviller de var ama.
Siviller de var. Sen gidiyorsun, bakıyorsun, değerlendiriyorsun. Komutan karar veriyor. İşte oradaki askerler, pilotlar verileri analiz ediyor.
Anladım.
Çünkü kameradan gelen verileri analiz eden bir ekip var. Bir de sonuçta analiz edilmiş verileri alıp karar veren başka bir adam var. Üst rütbeli bir adam var.
Tabii orada.
Burada yapay zeka abi her şeye bakıyor. Roketi atıyor. Eğer atılacaksa. Yani şey kararı veriyor orada.
Sivil mi terörist mi?
Sivil mi terörist mi? Öldüreyim mi öldürmeyeyim mi? Bu kararı da veriyor. Yani böyle bir yapay zeka geliştiriyorlarmış. Ama dünya genelindeki yapay zeka uzmanlarından çok büyük tepki gelmiş. Yani demişler ki ne yapıyorsunuz kardeş? Böyle bir şey için kullanmayın bunu.
Kullanacaklar ama.
Ya zaten kullanacaklar. Yani kapalı kapılar ardına geliştirileceğini böyle bir şey
için. Bir noktada kullanacaklar. En azından haberimiz olsun yani. Ne
biraz öyle bir durum var. Yani siz şimdi toplanıp biz size destek vermeyeceğiz deyince bu geliştirilmeyecek mi? Amerika falan ha tamam bak çok kızdılar yapmayalım bunu diyecek yani. Ama işin garip tarafı
ne
bu işler Terminatör'ü izlerken ne kadar uzak geliyordu bize. Şimdi oturmuşuz bu tip çalışmalar yapan üniversiteleri havada insanların ölümünü ölmemesine karar veren drone'ları konuşuyoruz. Gerçekten evet. De çok hızlı bir şekilde hayatımızın birer parçası haline aldı.
Mesut Bey bugünkü yapay zeka haberleri kalbimi yaraladı. Gerçekten de bugünkü yapay zeka haberleriniz gerçekten dünyayı...
Hepsi katillik üstüne dikkat evet. Et ölüm üstüne. Bak 120 ülkenin imza attığı uluslararası bir anlaşmayla misket bombaları yasaklanmış. Bu anlaşmaya Rusya, Çin, Güney Kore gibi devletler imza atmamışlar. Zaten Rusya ile Çin atmadığı zaman misket bombası yasaklanmamış oluyor. Geri kalan 120 ülkenin pek bir önemi yok üretmedikleri için. Bir Amerika bilmiyorum attıysa atmıştır. Bu misket bombalarını üreten Hava Systems varmış. Onunla beraber yürütülüyormuş bu çalışma. Yani adamlar gerçekten şu anda diyecek bir kelime bırakmadılar.
Ya bu şey değil ki hani buradan taşınmak lazım artık falan diyebilecek. Dünya olayı yani anladın mı? Hani böyle bakıyorsun böyle.
Misket bombasının şöyle zararları var çünkü. Savaş olup bitiyor ama patlamamış küçük bombalar çocukları özellikle ya da oradaki sivil vatandaşları sonradan hedef alıyorlar. Sen gidiyorsun görmüyorsun küçükler patlıyorlar abi. Evinin bir kısmında olabiliyor, bahçene düşmüş olabiliyor, şey oluyor.
Her yer düşmüş olabilir.
Mayından daha tehlikeli. Mayında da gerçi mayın da yasaklandı. Mayında en azından eskiden nasıldı? Mayınlı bölge vardı. Biliyordun yani mayınlı bölge. Sonrasında ne yaptı teröristler ve benzeri iç savaştaki yaşananlarda? Şehirlerin içine mayınlar döşemeye başladılar. Bir sürü insan uzuvlarını kaybetti. Bir sürü insan hayatını kaybetti. Misket bombaları bundan da tehlikeli bir hal aldı. Her yere yayılıyorlar. Patlamayanlar da insanların hayatını savaştan sonra tehlikeye atıyor. İşte yasaklanmışlardı göğe ya. Hani bir sürü yasaklanmış şey kullanılıyor. Kimsenin
senin
bir şey görmüyor.
Senin haberlerin Allah cezasını versin. İçim karardı ya.
Ve bunları üreten şirket şimdi de kalkıp diyor ki bir drone yapalım. Kendi kendine karar versin. İnsanlara gerek yok.
Kardeşim bu nedir ya?
Böylece şey suçluluğunu da atacaklar. Yani komutan o suçluluğu da üstünde yaşamayacak. Ulan sihir var mı öldürse mi?
Sefer drone'u yapan yaşayacak.
O da yaşamayacak. Bilmeyecek ki adam hangi drone nerede ya ateşledi.
Yaptı falan yani.
Yani o olay o kadar mekanikleşiyor bak. İnsan hayatı o kadar basitleştiriliyor.
Sonra o drone'lar başka drone'lar yapacak. Onlar da yatacak. Yattıkları yerler onlara bakacak falan diye.
Vicdan azabını kim yaşayacak? Öyle bir olay yok.
Drone yaşayacak abi. O yakında o da gelir. Abi kesin öldürecekler bizi ya. Vallahi insanlık kırkımız
belli bir yerden sonra dönecek bu iş.
Şöyle bir düşünüyorum şu an anlattığım muhabbetleri de. Bence öldürsünler ya. Vallahi hak etmiyoruz galiba yaşamayı. Böyle pis bir toplum nasıl olduk biz
öldürseler
ya?
Öldürseler iyi biliyorsun. Matris gibi olaylarda daha farklı bir olaya gidiyor. Ölse daha
ya,
iyi.
Matris gene yani.
Gerçi yine orada bir sanal dünya vermişler. Yaşıyor insanlar canım, orada
kafan
yani.
Rahat. Evet. Matristen çıkmazsan kafan rahat. Çıkarsan dertlisin yani.
Niye çıkıyorsun ki? Ben de onu anlamadım.
Gerizekalılık ya.
Evet biz Matrix'ten çıkmamayı seçtik arkadaşlar. Bir de yani. Bak olayın da özeti oraya gitti ha.
Yani yaşadığımız hayat bir Matrix.
Çünkü uyandıkları yer abi. Yaşama pis. Daha iyi orada.
Pis abi kokuyor falan. Aynen. Ama gerçekten yaşadığını hissediyor musun? Öyle diyorlar. Mesela suyun tadını alabiliyor musun gerçekten falan.
Ne bileyim lapa yiyerek de o lapanın tadını almasan bir şey olmaz.
Yani. Değil mi? Lapa yiyorlar içeride böyle. Evet Matrix film değerlendirmemizin ardından bir sonraki haberimize geçebilir miyiz artık? Senin tabii iç karartan ki. Haberlerimizi atlatıyoruz. Biraz neşeli şeylerden bahsedelim. Spider-Man gibi. Spider-Man'i kim sevmez? Ben severim. Sen sever misin? Sen de seversin.
Benim en sevdiğim karakterdir ya.
Evet benim de sevdiğim karakter.
Bir de Batman sonra.
İki Spider-Man'dir yani. Spider-Man'in yeni oyunu hakkında Game Informer isimli bir global anlamda çok büyük bir dergi yeni bilgiler paylaştı ve ufak videolar yayınlandı. Şu an ekranda görüyorsunuz zaten. İşte alternatif kostümle ilgili bir şey yayınladılar falan. Oyun çıkış tarihi yayınlandı.
Onu görmesem iyiydi alternatif kostüm.
Eğlenceli olmuş. Gitar saldırısı falan vardı. Geyik yapıyorlardı. Gerçekten var mı bilmiyorum. 7 Eylül tarihinde çıkacak. İlginç olan taraf şu. Şimdi oyunun PSN fiyatı Türkiye'de ön sipariş fiyatı 299 yani 300 lira. Bu biraz yüksek. Normal fiyatlara göre de yüksek. Şimdi burada ya iki şey var. Ya Euro'dan dolayı PSN'e zam gelecek Eylül'den sonra. O yüzden böyle bir şey yapmışlar. Ya da Marvel oyunu olduğu için Marvel özel bir fiyat istemiş. Sony'de özel bir fiyattan dolayı yüksek koymuş. Yani iki sebebi var. Ne hangisi bilmiyorum ama büyük ihtimalle zam gelme ihtimali bana daha yüksek geliyor Eylül'de.
Abi, benzin litresinin 6 liraya yaklaştığı ülkede, hatta geçmiş de olabilir şu sıralar biz videoyu çekerken, bilemiyorum. Dolar 4 lira olmuş. Euro 5 liraya koşuyor.
Evet.
Oyunun 300 lira olması bana nedense çok böyle absürt gelmedi. 240 liraydı zaten en yakın zamanda da oyunlar.
Şu an yani bir
200 liraya gördük mü uygun fiyatlı falan diyorduk.
Bilmeyen belki hani izleyicilerimiz de olabilir. Türkiye Avrupa bölgesi olarak sayıldığı için fiyatlandırmalar Euro üzerinden yapılıyor. Yani PlayStation, global PlayStation Türkiye'ye, aynen, Türkiye'ye bir fiyatı çeker, 60 dolar değil 60 euro olarak fiyatı çeker. Çünkü Avrupa bölgesinden geliyor oyunlarımız ve oradan satışa çıkıyor. O yüzden 60 euroluk bir oyun çarpı 5 desen şu an 300 lira ediyor. Vergi bile eklemedim üzerine.
İmza acaba toplayıp bizi Orta Doğu'ya dahil etmelerini istesek mi?
Orada fiyatlar or nasıl ki?
Daha düşüktür herhalde, ne bileyim.
Gerçi orada alım gücü yüksek. Yani bu tarz insanların, oyun oynayan insanların alım gücü yüksekmiş galiba bazı bölgelerde.
Yani dolar olsun en azından. Birazcık daha indirim olur. Birazcık o da.
Evet.
Yani.
Yani 300 lira inanılmaz.
Belki çok yüksek bir fiyat ya.
İlerleyen kısımlarda belki şeyler yaparlar.
Belki şöyle bir şey yapabiliriz. Eğer imza toplarsanız yeterince bize gelen bu örnek oyunları aramızda kardeşlikle döndürebiliriz. İzleyenlerle.
O nasıl bir kardeşlik ya? Ya bir şey söyleyeceğim. Tabii ucuza bulmak istersen çeşitli yollarını biliyorsun şeylerini. Yani dijital olarak ucuz alabileceğin şekiller
olabilir. Ya artık en ucuz hali 150 lira oldu o zaman.
Tabii 150 lira.
İkiye bölebileceksin çünkü.
İkiye böleceksin 150 lira olacak.
Yine yüksek ya. Ama şöyle bir olay var beni sevindiren. Videoları izlediyseniz görmüşsünüzdür. Beni en çok endişelendiren şey ilk videolardaki o yavaş sistemdi. Örümcek adamın dövüş sisteminin yavaşlaması, örümcek adamın yavaşlatılmış halinin, hani böyle her şeyde slow motion'a geçmesi.
Ama o hatayı yapmazlar yani.
Diğer önceki oyunlarda olduğu gibi arcade tarzında çok hızlı dövüş sistemi var. Çok keyifli gözüküyor.
Muhakkak.
Ve özellikle yani büyük ihtimalle birçoğumuz oyunu alacağız. Uzun bir süre şehirde öyle aval aval dolaşacağız. Çünkü burnun içinden falan geçtiği sahneler var.
Evet, çok güzel sahne.
Grand Theft Auto'da biliyorsun belli bir yerden sonra bu atletik gösteriler zirve yapıyor. Bir sürü video paylaşılıyor. Örümcek Adam'da da bence çok video paylaşılacak.
Ya Örümcek Adam zaten bu sene bence PlayStation için belki de God of War'dan bile daha önemli bir oyun olacak.
Ya ben şimdi söyleyeceğim, kızacaklar, ben God of War'dan daha çok bekliyorum.
Yo, beklenmişsin insan ama niye kızsınlar abi?
Yani... Kullanıcılar tepki gösteriyorlar. Sanki ben God of War'a kötü deyince PlayStation alemine kötü demişim gibi. Hayır, ben God of War'a da kötü demiyorum orada. Oyun güzel olacak ama bana sorarsanız bir God of War 3 etkisi yapmayacak. Yani onun kadar epik olur mu bir önceki seriye baktığımızda bilmiyorum ama Örümcek Adam özellikle, ben o zaman ilk gösterildiğinde E3'te de söylemiştim. Asıl gizli silah o. Bence God of War'ın dahil olduğu, işte Last of Us 2'nin gösterildiği yerde Örümcek Adam en sona atılmıştı. Çok kısa bir göstermişlerdi Örümcek Adam'ı yapıyoruz biz diye. Ama asıl silahları o olabilir.
Olabilir.
Ya da olmaz, bizi utandırır.
Ya şöyle, Spider-Man'in en büyük esprisi şu. Şimdi God of War çok büyük bir marka. Ama Spider-Man marka olarak God of War'dan daha büyük. Yani film franchise'iyle, çizgi romanlarıyla, bilmemleriyle, oyun endüstrisinde God of War kadar ağırlığı yok. Ama hani eğer iyi bir şey çıkarsa oraya bir sürü insanı oyuncu yapabilir. Yani tekrardan hani ulan ben bunu oynamak istiyorum. Çünkü bir de filmi var, işte Avengers'ı var falan filan derken Spider-Man bayağı bir şu anda hype'lı durumda yani. Ki bu Spider-Man'de filmle alakası yok, burada onu söyleyelim. Yaşını almış, 8 yıldır Spider-Man'lik yapan bir abi kontrol edeceğiz.
Tecrübeli.
Tecrübeli Peter Parker kontrol edeceğiz ve şöyle bir esprisi var adamın. Zaten öyle başladığın zaman her şeyi biliyor olacak öyle. Hani Ben amca nasıl öldü? Ben amca ne yapıyorsun? Büyük güç, büyük soru falan. Bunları geçiyorlar yani. O orijin hikayesini anlatmayacaklar.
Müthiş ya. Yani adamın kafa o kadar iyi çalışıyor ki. Gerçekten de çok bayışlı o kız.
Abi ama çok bayışlı. Gerçekten çok fazla gösterdiler artık yani.
Yani Spider-Man kaç kere başa sardı. Her başa sarıştı, bir Ben ölüyor. Ondan sonra onun intikamını alıyor
yani
ilk bölümde.
Ben amca olsam yani, yani küfür basayım. Yeterli öyle öyle. Atın artık beni şu hikayeden.
Çok iyi bir fikir gerçekten ya. Direkt profesyonel biriyle başlamak. Ve en azından da birçok hareketi yapabiliyor olacak. Daha ilk başta kapıdan çıkar çıkmaz.
Şey olduğunu sevdim ben. Marvel'ın hani illa filme paralel olun falan diye baskı yapmaması çok iyi olmuş. Çünkü Insomniac Games çok tecrübeli firma bu tarz oyunlarda. Ve şey hani rahat rahat bir şey yapabilecekler yani.
Öyle gerçekten de. Şimdi giyilebilir cihazlarda sesle kontrol var. Kullanıyor musun? Otobüste
tabii, gömleği
falan.
Böyle. Giyilebilir mesela gömleği.
Düğmeyi ilikle.
Düğmeyi aç.
Dın dın. Şimdi mesela Google'ın ilk reklamında, saatle ilgili reklamında şey vardı. Adam otobüste diyor ki bana skorları getir falan tarzında böyle. Ulan otobüste şimdi sen saatine dönüp de bana skorları
bana
göster.
Bana skorları getir.
Bir de bağırıyorsun daha çok ses olduğu için.
Şoför inecek mi var kardeşim falan diye.
Anlayamadım diyor. Skor diyorum. Şimdi saçma bir şey oluyor yani. Toplum içinde sesli komutlar hem kullandığınızda yanınızdaki rahatsız edebilir hem de bizi kullanmak istemiyoruz. Böyle bir durum söz konusu. MIT'de bir araştırma var. MIT'de Alter Ego isimli yeni bir cihaz geliştirilmiş MIT'deki öğrenciler tarafından. Ve bu cihaz iç sesini dinleyebiliyor. Kendi kendine konuşuyorsun ya. İç seste nöromusküler sinirler varmış. Bunlardan yararlanıyormuşuz mesela iç sesimizin olması için.
İç ses şu mesela yani. Merhaba.
Yok abi, o değil. içinde kendi kendine konuşuyorsun. Yatarken kendi kendine konuşursun. Şey yaparsın, düşünceler.
Şu an konuşuyorum.
Tabii. İç sesinin olabilmesi için.
Bir dakika, şu an biraz çok ağır geldim. Bir dakika özür dilerim.
Bilmiyordum bunu mesela bak. Nüromüsküler sinirler varmış. Bu sinirlerden yararlanıyormuşuz. İç sesi kullanabilmek için. Beyinde de bazı bölgeler sinyal üretiyorlarmış. Bu cihaz onları dinliyor. Ve sen iç sesinden işte bana hava durumunu söyle falan dediğin zaman saat aktif oluyor ya da giyilebilir cihazın aktif oluyor.
Hadi canım öyle şey mi olur ya?
Abi müthiş bir şey. Hatta
abi ben
Muharrem Taş'ta yaptığımız videoda Muharrem Taş kendisinin böyle bir proje başladığını, hatta bunun üstüne çalışıldığını söylemişti. Belki de 6 ay falan oluyor onunla yapalı. 6 ay belki de olmuyordur. 3 ay falan olmuştur bilmiyorum. Süre olarak. O söylemişti bunu. Şimdi MIT'ten böyle bir çalışma çıktı. Demek ki yapılabilen, takip edilebilen bir şeymiş.
Allah Allah.
Kendisi de çalışıyormuş bu arada Muharrem Taç'ın böyle bir şey üstünde.
Ya Muharrem Taç'a bir şey diyemem yani.
Gerçekten çok güzel bir olay. Sesi de kemik iletim yoluyla veriyor. Yine dışarıdakiler duymuyor. Kemik iletim yolundan direkt beynine ses gitmiş oluyor.
Abi ne kadar enteresan. Bir dakika nereye takacağım ben onu abi?
Abi şöyle şuraya takılıyor. Şöyle çene altına gelen bir yapısı var.
Ay, onu
daha öyle küçültülebilecekmiş ama bu prototip olduğu için
abi büyükmüş. Şimdi büyük çıkıyor sonradan daha öyle atıyorum şuraya takılacak.
Ama şöyle. İç ses askeri alanda sivil alanın ötesinde.
Senin tabii gene geldi alanın
tabii
yani.
Tabii abi zaten yani asıl orada şimdi özel timleri düşün. Bir yere gidecekler birbirleri aradan haberleşmeleri lazım vesaire.
Ama bir de onun sonra vericisi olur. Onu algılayabilen.
Gırtlaktan biliyorsun şey var. Şurada. Mikrofon var bir gırtlağa yapıştırıyorlar. Gırtlak sesinden konuşuyorlardı. Şimdi ona da gerek kalmayacak. İç taraftan halledecekler her şeyi. Bu arada iç sesi de %92 doğruluk oranıyla okuyabiliyormuş. İnanılmaz yüksek bir oran.
Vay arkadaş ya teknoloji beni gerçekten terletiyor ya. İnanılmaz.
Ama bu şöyle çılgın bir şey. Düşünsene şimdi hapishanedesin. Yeni modern bir hapishane düşünün. Sağ olsun. Mahkumların evet. Hepsine bunu koymuşlar hepimize. Bir şey de düşünemiyorsun çünkü gardiyanlar falan, tabii gardiyanlar falan onu da takip ediyorlar. Abi kaçsak falan. Abi bak kaç boyu düşünüyor bu iç sesi.
İşte orada kişisel hakların ve korunması üzerine böyle bir muhabbet artık ne kadar şey olacak bilmiyorum yani.
Bir de hani bu tamam yapıştırıldığında yapılıyor. Bunun uzaktan olduğunu düşün.
Demek ki o zaman sen artık şeye gittin artık. İnsanların içini okumak olayı.
Abi bu şöyle çok riskli bak. Yani bu aslında yeni nesil istihbarat. İnsanları biliyorsunuz aldıklarında sorguluyorlar. Polissin abi yapıştırıyorsun bunu. Bitti. Hem de sorguluyorsun tamam mı? Adamın iç sesini de okuyabiliyorsun.
Ama o iç ses o kadar değildir ya. Mesela ben içimden konuşmazsam anlamaz ki. Yani sen düşüncelerini okumaya gidiyor seninki.
Abi
mesela ses... bak içimden konuşmakla düşünmek arasında fark var. Şimdi düşünürken ben konuşmuyorum mesela şöyle düşünüyorum. Ama yani içeriden mesela ya bu arasında bir fark yok mu bunların?
Fark var. Ama iç ses oluyor. Hepimizin kullandığı bir şey kendi kendine konuşma biliyorsun.
Ama mesela biri sana soru sorduğu zaman hiç yani onun kafanı boşaltıp şey yapabilirsin yani konuşmayabilirsin yani.
O çok zor. İşte yapabildiğin kadar. Ben aynı zamanda abi. Bundan da yararlanacaklar.
Ben çok soruşturuldum ben yaparım falan.
Bir de şey var yani söylemediklerinden sorumlu musun?
Çok derin konulara giriyorsun. Benim bu kadar bugün felsefe programı
yapasım yok. Vallahi çok enteresan teknolojiler ya. Bu kadar hızlı bir şekilde hayatın içine girebilmeleri ve kullanılmaya başlaması ki bu çalışan bir prototip. Bana çok garip geldi. Bir diğer olay da telefon bağımlılığı. Mesela telefonunu evde bırakıp hayata devam edebiliyor musun o gün hiç kafanda bir şey düşünmeden?
Edemiyorsun ha.
Ya da telefonuna böyle birkaç kez bakmadan. Aslında hepimiz birer telefon bağımlısıyız bu gerçek. Bu yeni nesil hatta gençlerde çok daha yüksek oranda. 21. yüzyıl hastalıkları olarak geçiyormuş. Mobofobi, cep telefonundan mahrum kalma. Netless fobi var.
Hastalık olmuş yani.
Tabii netless fobi var. O da internete bağlanamama, internetsiz kalma olayları. Mesela nomofobilerin depresyona girme olasılığı daha yüksekmiş. Obsesif kompulsif rahatsızlık yaratıyor olabilir. Ben bunun nasıl bir rahatsızlık olduğunu bilmiyorum açıkçası. Sosyal yaşantıları etkilenecek asosyal oluyorlarmış.
Bildiğim şeyler aslında.
Nomofobi ve netless fobi sahibi olanların beyni uyuşturucu kullanan biriyle aynı oluyormuş. Bağımlılık.
Bu, tabii çok kut seviye. Bağımlılık tabii, aslında bağımlılık başka yaratıyor. Bir şeyin bağımlılığı tabii. Yani.
Uyku problemleri çıkıyormuş. Melatonin salgısı etkileniyormuş. Nomofobiler beyindeki bilgiyi çağırmakta zorlanıyorlarmış. Yani devamlı, hatırlama, evet devamlı baktıkları için hazır bir veriye.
Bu şey çok navigasyona bakarak yol öğrenemezsin diye bir muhabbet vardı
evet,
ya.
Evet, aynen öyle bir şey. Yani. Samsung ve Triv Global bir yazılım geliştirmişler. Mesela sen böyle bir takıntıların olduğunu düşünüyorsun ya da çocuğunda böyle takıntılar olduğunu düşünüyorsun. Telefona kuruyorsun bunu.
Telefona kuruyorsun yani.
Evet, belli saatlerde tamamen işlevsiz kalıyor. Sadece çok önemli çağrıları cevaplaman için açıyor.
Senin favori şirketin listendeki. Böyle bir şey yapması çok enteresan yalnız. Kendi telefonunu işlevsiz kılıyorsun mesela.
Tabii kendi telefonları için bunu geliştirmişler zamanında. Sadece Samsung telefonlarda çalışıyormuş. Bu uygulamayı kurduğun zaman belli aralıklarda telefonu kullanamıyorsun. Sadece belirlediğin favori kişileri arayabiliyorsun. Ve o favori kişiler seni arayabiliyor. Telefon tamamen işlevsiz hale geliyor.
Saçma.
Yani bu
ya saçma geldi bana.
Hastalık tedavisi için düşünüldüğünde şeye benziyor bu. Hani bağımlıları Türk filmlerinde yatağa bağlayıp tedavi ediyorlar ya.
Onun gibi bir şey ya. Yani.
Kriz geçiriyor adam. Telefon orada yok.
Orada yok. Aa, telefon bağımlılığı da enteresanmış. Ben mesela işten dolayı telefonu bırakıyorum. Telefon bağımlılığından değil yani. Benim tek sebebim iş. Hani bugün mesela bu işi yapmıyor olsam telefonu açıp hafta yani günde bir kere belki akşamları ne yapmış millet diye bakarım. Hani içerik anlamında takip etmiş
şeyler. Telefon bağımlılığı konusunda ben telefonsuz yaşarım ama telefonu bıraktığım zaman şey sıkıntısı oluyor. Bana erişmek isteyenler erişemediği için sıkıntı yaşıyorum. Yoksa çok da umurumda değil yani.
Ya ben de şey benim işte diyorum yani bir aile bir de iş yani. Hani evet. Nasıl ulaşacaklar, ne olacak, ne bitecek falan filan. Çünkü evet. Günümüz dünyasında hani daha hızlı bir irtibat yolu yok ama evet. Bizimki bağımlılık değil zaten. Bağımlılıktan kastı aramak, mesaj atmaktan ziyade devamlı elinde devamlı hani bakıp bir şey yapmak
evet,
bir
yapmasan şey yani. Bile açıp böyle sürükleyip kapatmak tarzında bir şeyden bahsediliyor herhalde. Ama artık bir uygulamamız var arkadaşlar. Bu uygulama sayesinde hepimiz kurtulacağız inşallah. Ben yükledim en iyisinin telefonunu. Yakında aktif
olacak. Çalışmıyor şu an içeri kapanmış yani.
Sosyal medyada ayda 200 milyon liralık satış yapılıyormuş ama denetim yokmuş. Instagram'da falan görmüşsündür. Elbise evet, satanlar tabii, var, tabii, bir şeyler çok, satanlar çok var. Bunlar yani. Vergi ödemiyorlar. Ve devletin her ay yaklaşık olarak 20 milyon liralık vergiden mahrum kaldığı düşünülüyor. Bazı arkadaşlar yorum doğru. Atmışlar. Abi orayı da bırakın insanlar kazansın falan filan tarzında ama şimdi ne dostlar şöyle bir durum söz konusu. Bakın eğer ben vergi ödüyorsam ticarethane olarak yani bir dükkanım varsa ve vergi ödüyorsam oradan satış yaptığımda Instagram'dan da benimle aynı ürünleri satan adamın vergi ödemesi lazım ki bir adalet sağlansın. Yani denetimsizlik her zaman kötüdür. Ha ben demiyorum ki her yerde denetim var, her yer çok adildi, oraya da gelinsin ama elinde sonunda bir yerde adalet sağlanacak olması güzel. Bununla ilgili bir komisyon kuruluyormuş. İnternet izleme merkezi, e-ticaret izleme merkezi ve bu merkezde sosyal medyadaki özellikle bu tip ticaretin takibi yapılacakmış. Cezalandırılması sağlanacak eğer vergi ödemiyorlarsa bu şahısların. Aynı zamanda bir şeye de dikkat çekilmiş. Denmiş ki dünyada yakında önümüzdeki 3 yılda 160 milyar dolara ulaşacak.
E-ticaret.
Yıllık sosyal medya üstündeki satış hacmi.
Ha ya yani sosyal medya üzerinden e-ticaret.
Tabii. Ya bu arada 160 milyar şeymiş ya TL'ymiş herhalde. Yok dolar. Dünya ya, geneli.
Şaşırtma. Zaten şöyle bir şey var abi şimdi. Eskiden mesela hepimizin takıldığı internet siteleri vardı. Hepimizin takıldığı bir şey var. Şimdi artık onlar kapanıp yavaş yavaş şeye gidiyorsun. Yani bir hub'da takılıyorsun artık. Ya Instagram'da evet. Takılıyorsun ya Facebook'da takılıyorsun ya Twitter'da takılıyorsun. Yani böyle hub'lar çıkmaya başladı. Oradasın. Her şeyi oradan istiyorsun. Her şeyi oradan görüyorsun. Yani mesela bir ürün beğendiğin zaman bile tıklayıp alışveriş sayfasını alıyorsun direkt yani ve artık gittikçe şeyin trafikleri sosyal medyadan daha çok geldi. Eskiden mesela herkes Google'dan bulurdu senin siteni. Google'dan mesela kıyafet yazardı.
Evet.
Şimdi yani Face'den artık bir şekilde sana ulaşıyor ve Instagram'dan görüp "Aa ben bunu istiyorum." deyip geliyor yani.
Ya burada şöyle bir problem de var tabii. Dolandırılan insan çok fazla.
Öyle.
Gördüğü resimle şey, aldığı yer belirsiz, bir resmi kaydı yok. 14 gün içinde geri iade gibi hakların var mı yok mu bilemiyorsun, kullanamıyorsun
normalde
bunları.
Var.
Fatura kesmediği için resmi bir ticaret yok zaten ortada. Seni şikayet edip bayağı bir uğraşman lazım. Her zaman o hakkın var ama yeri belli olan bir insanlar alışveriş farklı bir şey.
Ya şöyle bir şey var. O olan katılmıyorum ben. Instagram'da da sahte satıcıyı anlıyorsun ya. Ya çok acemi, çok keko değilsen yani yanlış anlamayın ama anlıyorsun. Yani iki sayfasını geçsen anlarsın. Adamla iletişim nasıl, daha önce kimde alışveriş yapmış, kimler ne yapmış, kimler geçmiş. Ya bu sahibinden de böyle gitti gidiyor diyor. Orada kullanıcılar var. Sayfalar ya, var, dükkanlar var.
İnsanlar aldanabiliyorlar. Herkes bu kadar profesyonel değil.
Çok profesyonel olmaya gerek yok. Yeter ki evet. Çok, affedersin şey olma yani, alık olma. Çok alık olmazsan
gerçi
anlarsın
o adam,
yani.
O adam zaten ya yeri belli olan, bir yerden de dolandırıldığı zaman zaten geri iade sürecini bilmiyor yani. Evet, ya, öyle bir sürü çok
yeri, çünkü o şey değil yani. Hani sanal satıcı daha şey tehlikeli, normal fiziksel satıcı daha az tehlikeli falan. Fiziksel satıcı da gidiyorsun abi. Benim başıma gelmişti mesela. Çanta aldım. 3 günde patladı yani çanta şimdi hani. Bir de 20
kullanıcı hatası.
Çantaydı yani şimdi. Adama gitsem öğrenciyim bile, anladın mı? Beni döver mi dövmez mi bilmiyorum ne olacağını. Hiç uğraşmadım yani ben de. Ben o zaman bir haber vereyim. Kısa haber vereyim bir tane. Guacamelee 2 diye bir oyun var efendim. Daha önce ben ilkini oynamıştım. Bir platform oyunu. Müzikleriyle, ambiyansıyla farklı bir oyun. PC'ye gelecek. Eğer PC'de merak ediyorsanız bir bakın. Değişik bir havası, kafası var. Hoşunuza gidebilir diye düşünüyorum. Asıl haberimse Lindsay Lohan. Şimdi bu ünlü bir aktör diyeceğim değil. Bir şekilde ünlü olmuş. Zamanında aktördü. Şimdi medyatik bir isim. İşte uyuşturucu kullandı, işte saçma sapan işler yaptı falan. Amerika'da bayağı bir gündemde kaldı bu kadın. Ama en şey garibi 2014'te bu dava açtı. Lindsay Lohan dediğimiz abla. Şu fotoğraf sebebiyle GTA'ya bir dava açtı. Sebebi de şuydu. Bu karakter benim diye. Şimdi GTA'daki bu karakteri herkes bir yerde görmüştür. Bu karakter benden esinlenilmiştir. Direkt beni yansıtmaktadır. Telif hakkı davası açtı o yüzden. 4 yıl sürmüş bu dava. Ve hakim en sonunda karar vermiş. Demiş ki kardeş seninle alakası yok. Bu kültürel bir şeyi ifade ediyor. Yani kültürel bir yozlaşmayı ifade ediyor. Hani o durumun kültürünü ifade ediyor. Doğrudan seninle bir alakası yoktur deyip davayı düşürmüş.
Sen de bu yozlaşmanın bir ürünüsün.
Yani sen de bir ürünüsün yani. Şimdi defol git buradan demiş. Tekme atarak kovmuş yani. Hani böyle bir şeyin, bu şey S8 davası gibi oldu böyle. Selçuk.
Gerçekten o da öyle bir şey olmuş yani. Garip gerçekten de. Nvidia'dan bir haber var. Nvidia'nın üreticilere bir süredir baskı yaptığı ve eğer benim Nvidia'nın üretici programında yer almak istiyorsanız partner programında, ki partner programında onlara çeşitli tanıtımlarda, reklamlarda bonuslar sağlanıyor, fiyat indirimleri sağlanıyor, etkinliklerde yardımcı oluyor Nvidia. Eğer bunlardan yararlanmak istiyorsanız AMD ekran kartlarını aynı markada çıkartmayacaksınız dedi. Yani aynı marka derken mesela AMD tarafında da Asus tarafına baktığında ROG Strix serisi bir ekran kartı görebiliyorsun. Nvidia tarafına baktığında da bir ROG Strix serisi Nvidia ekran kartı görebiliyorsun. İlk adım Asus'tan gelmiş gibi görünüyor. Ares isimde yeni bir marka üretti AMD için. Tabii ki ROG'u Nvidia'ya ayırmışlar.
Doğal olarak yani.
Yani aslında düşününce çok mantıksız bir karar değil. Ares Strix serisiyle karşılaşacağız arkadaşlar. Ares Phoenix, Ares Expedition isminde AMD ekran kartı.
Nvidia tabii eli güçlü olunca rahat rahat öttürüyor yani. Ne yapacak yani, Nvidia'yı bırakacak hali yok ekran kartı üreticisi.
Değil tabii. İşte bu da şeyi gösteriyor. Diğer üreticiler de buna katılıyormuş yavaş yavaş. Büyük üreticiler. İşin kötü tarafı rekabet olmayınca nelerin başımıza gelebileceğinin bir göstergesi oluyor. Ha, keza bugün AMD ekran kartı almak istesek yok zaten.
Yani bulamıyoruz.
Hala yok. Şimdi geçen bir haber çıktı bizde. Dediler ki işte Ethereum fiyatı falan yarı fiyatına düşünce yavaş yavaş bir gevşeme oldu. Ekran kartı fiyatları ucuzluyor falan dendi. Hemen girdim büyük merakla Amazon'a baktım. Yani TI'ler hala 1100-1300 dolar aralığında gidip geliyor. 1300 dolar abi ekran kartı ya. Çılgın fiyatlar hala. Yani 700 dolara inmiş 1070 Ti'ler falan, bunlar seviniyor insanlar o indik tarzında.
O müthiş fiyatlar.
Gerçekten
ya.
Çok müthiş fiyatlar. Şu anda hala daha bir gevşeme yok o tarafta. Çünkü işin değişik tarafı da bu Amerika'nın en zengin ailelerinden bu Rockefeller'lar falan söylerler evet, ya. Evet. Onlar kripto paraya yatırım yapma kararı almışlar.
Geliyorlar.
Yani şimdi kripto para artar mı artmaz mı bilemiyorum. Yani keşke
ya
bilsem.
O adam yapar abi yatırım. Ya
ama o yatırım yaptığı bir şeyler olacağı kesin.
Nereye yatar? O adam her yere yatırım yapar yani. Ne olacak ki?
Önemli konulardan bir tanesi. Tesla ile ilgili birkaç tane iç karartıcı haber vereyim.
Ay ver haber. Ay içimizi parçaladın. Ver Mesut Bey haber ya.
Gerçekten teknoloji haberleri biraz garip oldu.
Ay vallahi inanılmaz. Katilden girdin. Bir arada Nvidia haberi vardı.
O da şey yine.
Normal.
Yani o da
olumsuz ama normal bir haber ya.
Rakibini dışladığı
aynen.
SpaceX canlı yayınlar yapıyor biliyorsunuz işte. Uzaya yerleştirdiği uyduları falan. Hem de dünyanın görüntüsünü görebiliyoruz işte. Arabadan çekilmiş falan düzeltti. Filan tarzında böyle. Düz bir dünya tabak gibi. Bu Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresi tarafından yasaklanmış.
Bir dakika bu ne?
Abi Amerika'da böyle bir kuruluş var. Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresi.
Çok özür dilerim. Eğer o dairedenseniz, o şeydenseniz özür diliyorum. Gülme bakma komik geldi.
O daireden yani. De bizi izleyenler var biliyorsunuz.
Merhabalar Enis Bey, merhaba Mesut Bey. Ulusal
abi,
Okyanus.
Abi kanun varmış. 26 yıllık düzenlemeymiş bu. 26 yıl önce 1992 yılında yürürlüğe girmiş ve diyorlarmış ki dünyanın görüntüsünü çekip yayınlayacaksan bizden lisans alman lazım.
Bu daha komikmiş.
Zirve bir şey ya. Abi yani emperyalizm dedikleri şey böyle bir şey. Kapitalizm herhalde. Emperyalizm de kapitalizm yani. Kapitalist düzende dünyanın görüntüsünü bile adam lisanslamış. Diyor ki benden bir lisans al.
Aa.
Ve şu ana kadar işletilmemiş bu. Şey diyorlar.
Kimse çıkmadığı için.
Hani SpaceX falan böyle popüler yapınca herhalde büyük ihtimalle bundan yararlanmak istiyorlar. Bundan da bir
kardeş,
para alacaklar.
Kardeş 3-5 sakal at. Ya adam batıyor zaten kardeşim. Üzerine gitmeyin çok fazla.
SpaceX de lisans için başvurmuş. 120 gün sürüyormuş bir lisans almak. Artık niye araştırıyor?
Ne yapıyorlarsa araştırıyorlar. Gerçekten çıkıyorlar.
İlk başta şey düşünmüş kullanıcılar. Ulusal güvenlik için mi acaba ben? Ne ulusal güvenlik? Adam uzaya çıkmış zaten. Oradan dünyayı görsen ne olur? Oradan hedef mi belirleyeceksin yani?
Şuradan. Şu Çin mi lan falan diye. Bozuk atıyor oradan.
Yani bilmiyorum. Çok enteresan bir olay.
Allah Allah.
Bunu enteresan. Duyunca çok şaşırdım ya. Yani dünyanın görüntüsünü vermek için lisans gerekmesi.
Bilmiyoruz ki abi, cahillik böyle bir şey işte. Ben mesela çektim birkaç kere. Google'dan falan baktım. Bilseydim lisansımı alırdım
ya
yani.
Böyle olunca işte. Ölümlü kazayla ilgili Tesla'dan bir açıklama geldi. Tesla biliyorsunuz otopilottaki bir sürücü gidip bariyerlere çarpmıştı ve işte otopilotta mı değil mi diye çok tartışılmıştı.
Bariyerleri değil, bir kadını ezmemiş miydi?
Yo, o
ha, bu
Uber.
Ayrı. Evet. Ha, pardon. Ay,
bunda bariyerler derken de bu yol ayrımlarında olur ya, yol ayrımlarında bir seri şey olur böyle, özellikle yumuşatacak sular falan koyarlar. Biraz da araba oraya çarparsa ortaya ayrımda sıkıntı yaşamasın diye. Araç otopilottaymış. 5-6 saniye kadar önce sürücü direksiyon tutması konusunda uyarmış araç. Direksiyonda elini göreceğim şey yaptı. Sürücü tutmamış onca ikaza rağmen. Ve bu ikazlar neticesinde Tesla diyor ki sürücünün en az 150 metre kala bu bariyere doğru gittiğini görmesi gerekiyordu. Araç otomatik pilottayken bariyere gidiyor ve son hızla vuruyor.
Adama bir şey oluyor mu?
Adam ölüyor. Ailesiyle birlikte arabadalar. Ailesine bir şey olmuyor ama adam hayatını kaybediyor.
E niye tutmamış ki?
Zaten Tesla'da diyor ki yani tamam otomatik pilot tabii ki bir hata yapmış ama otomatik pilot adamı uyarmış yani ellerin direksiyonda olması lazım otomatik pilot modundayken diye diyor. Biz uyarıyoruz insanları diyor bu modda.
Şimdi normalde otomatik pilotta da olsa ellerin direksiyonda olacak.
Evet.
Otomatik yani en pilot azından bariyere vuruyor.
Ve adam
adamı görmesi lazım. Bunun adam da olsa da bakmıyor.
Tabii yola. Zaten kazadan 5-6 saniye önce de otomatik pilot adamı uyarıyor. Tut direksiyonu diye.
5-6 saniye çok kısa bir süre yalnız.
Çok kısa bir süre. Zaten şimdi 150 metre dediği mesafe de
hiçbir şey değil yani.
150 metre de çok kısa bir mesafe. Yani
kaçta gidiyordu
ama
ki
adam? Ama Tesla'nın hep uyardığı bir şey var. Otomatik pilota güvenmeyin. Otomatik pilot kaza yapmayacak diye bir şey yok der. Hep sürekli bunu uyarır. Ve insanların da direksiyonu bırakmamasını söylüyorlar sürekli olarak. Bu kaza da onu gösterdi.
Tamam eyvallah. Ben zaten teknolojiye bu kadar adamın güvenmesine şaşırdım. Yani ben mesela güvenemem
ben
bu kadar fazla.
Ben ailem içindeyken otopilota geçmem.
Ben de geçmem. Kendim bile hani çok hızlı adam gidiyorsam gitmem bu arada. Yani. Hani işte çok teknolojiye güveniyorlar. Evet. Öyle bir sıkıntı var. Yani güvenmek gerekiyor ayrı bir şey ama Tesla'nın da bu yani şeyi otopilota güvenmeyin. Ama öyle öyle pazarlıyor ama.
İşin garip tarafı da aynı yerde bir kaza daha olmuş. O kazadan dolayı bariyerler zaten o yumuşatıcı etkisini kaybetmişler. Yok yani orada yumuşatıcı etki yapan bariyer. Dümdüz olmuş orası.
Orası sıkıntılı bir yermiş belli
evet.
Yani.
Ondan sonra bu araçta gitmiş çarpmış.
Yazık olmuş.
Tesla bazı istatistikler yayınladı. Dedi ki Amerika'da 138 milyon kilometrelik sürüşte bir ölümlü kaza oluyor. Bizim araçlarımızda 514 milyon kilometrede bir ölümlü kaza oluyor. Yani otomatik pilot 3.7 kat daha az kaza yapıyor. İnsana olsun göre. Ama kaza yapmayacağı anlamına da gelmiyor. Dikkatli olmanız lazım.
Ha şimdi bak kaza şu. Şimdi insan hatası sebebiyle kazalarla şimdi insan virajı alamayabilir tamam mı? Veya öndeki araba bir anda durur. Fark edemezsin çarparsın falan. Mesela bu şundan dolayı bana daha korkunç geldi. Şimdi belli ki bir dönüş var. Orayı dönemeyip vuruyor. Şimdi evet. Bu otopilot bunu yapamıyorsa.
Ve radar madar algılamıyor yolu.
Yani bunu yapamıyorsa burada bir sıkıntı var. Şey değil çünkü öndeki araç sollamaya çalıştı. O ondan kontrolü kaybetti otopilot falan değil yani. Baya dönecekken bariyere vuruyorsun.
Daha da bomba bir şey var. Tesla sürücüsü aynı yere gidiyor. Otopilota geçiriyor. Diyor ki ben de kazayı bir simüle edeyim. Araç aynı şekilde aynı yere doğru hızlanıyor abi. Adam son anda fren sıkıp duruyor. Frene basıyor öyle duruyor.
O demek ki yolu algılayamadığı bazı yerler
demek
var.
Demek ki orada bir bug var. Orada bug'a giriyor abi işte bir evet şekilde. Ve tehlikeli bir durum. Tesla da zaten diyor ki bizim araçlarımız kaza yapmayacak diye bir olay yok.
Tam
kaza
da aynı yerle yapmasın. Oraya bir düze update yapın yani şuraya.
İşte çalışıyorlar üstünde. Şu anda kaza idaresi de araştırmaya başlamış kaza neden gerçekleşti diye. Bunlar otomatik sürüşün yani evreleri. Olacak tabii ki böyle kazalar da olacak ama şu anda normal insanlara göre daha az kaza yaptıkları ortada.
Evet. Var mı başka bir şey?
Şu anda bitti bu kadar.
O zaman ben
kötü haberlerimizin sonuna geldik.
İçim karardı artık ya.
Valla.
Ben de son haberimi vereyim efendim. A Way Out diye bir oyundan bahsetmiş sizlere. Aynı anda iki kişinin oynadığı bir aslında sinemacı bir adamın yaptığı bir oyundu A Way Out. Bayağı da konuşuldu. Satışları falan da iyi gitti diye tahmin ediyorum. Memnun da kalmışlar. Adam bugün itibariyle şunu açıkladı. Yeni oyun üzerine çalışmaya başladık. Çok heyecanlıyım. Video oyunları yapmaya bayılıyorum diye. Film sektöründe istediği performans alamamış olsa gerek ama oyun sektöründe gayet güzel ilerliyor kendisi. Bence önemli bir insan olacaktır oyun sektöründe.
Ve enteresan bir oyun yaptı. Yani sonuçta tek bir oyun oynuyorsunuz. Hileyi hurdaya gerek kalmadan. İki kişi oynayabiliyorsunuz.
İki kişi oynamanız gerekiyor çünkü. Tek kişi oynayabiliyorsunuz oyunu. Ve şöyle bir şey var abi. Böyle farklı yapımlara imza atan adamların bence sektör içinde olması lazım. Çünkü bıktım artık. Online'dan, microtransaction'dan, lootbox'ından bilmeden.
Bu sistem hani tamam biraz. İki kişi oynamak zorunlu olduğu için böyle bir şey yapılmış ama açık söylemek gerekirse mesela Far Cry 5'te de yapılabilecek bir şey bu.
Ha aldığın zaman arkadaşına vermek.
Tabii yani niye yapamıyorsun ki? Çünkü sonuçta Far Cry 5'te de arkadaşından çok ayrılamıyorsun. Haritayı öyle tek başına deneyimleyemiyorsun. Yeni bir oyun deneyimi yaşayamıyorsun. İki kişi oynayacağın zaman paylaşabilir co-op oyunları. Ne kadar tatlı bir şey.
Evet. Denenebilir ama çok sen biliyorsun ya sektörümüz maalesef.
Evet. Aç ve herkese birer kopya satma derdinde. Evet arkadaşlar bir ikisi birin daha sonuna geldik. Umarım beğenmişsinizdir. Bir önceki bizim harmanlamanın üstüne clickbait başlık atmadım. O yüzden insanlar bravo tepkili oldular.
Niye tepki
ne güldük mi falan diye atınca daha az tepkili olmuşlardı. Niye böyle yapıyorsunuz? Biz bekledik gelmediniz falan filan diye.
Benim, özür dilerim abi.
Ya benim bir problemim yok arkadaşlar. Ben hep sizin yanınızda
ama
olmak için.
Ama sen de Amerika'daydın geçen. Evet, o zaman da ben bekliyordum.
Bir şeye güveniyorum. Türk halkımızın hızını unutmasına güveniyorum.
Hayır hayır ben unutamıyorum. Onlar da hatırlıyor.
Biliyorsunuz ben hep burada olmaya çalışıyorum dostlar.
Abi burada kaç tane sekme var ya? Ara sıra sekmelerini kapat Allah aşkına.
Yalnız adam özelime girdi şu anda bakıyor tek tek bak daldı tabii, gitti. Tabii. Neler hesaptan varmış orada hesaplar falan.
O banka hesabından yatan paraları görüyorum. Ne?
sağa sola 3-5 Ethereum'dan. Bu arada bir haber var çok enteresan. Hani bunu da son kapanışta söyleyeyim. İlgimi çekti. Detayına çok girmeyeceğim. Abi kripto para zenginleri Lamborghini tercih etmişler bol bol. Satın alırken. Aha. Lamborghini satışları geçen sene patlama yaşamış. Rekor kırmış adamlar.
Aa.
Ve hatta birkaç borsa kripto paranın cinsini Lamborghini değeri üstünden gösteriyor. Değerini öyle espri olsun diye. İşte
3 Lamborghini.
0001 Lamborghini falan tarzında böyle göstermeye başlamış geyik olsun diye.
Demek kripto para tercih edin. Bizim şeyini tercih etmişti. Çiftlik. Çiftlikte de vardı bir şey.
Çiftlikte Bitcoin basıyordu.
O Lamborghini mi vardı?
Evet, ama vardı. Bizde o Lamborghini alabilmek için baya baya bir zengin olman gerekiyor. Yurt dışı ile kıyaslandığında.
Yo, Uruguay'da görmüşlerdi.
Yeni Jetta mesela Amerika'da 19 bin dolardan piyasaya çıkmış.
Vay be. 4'e bizde çarpsam bile vay be.
Değil mi yani? Çok enteresan.
Abi bizde ÖTV çok ya.
Abi ÖTV çok. ÖTV'yi geçtim. 19 bin doları bugün direkt gerçekten TL'ye çevirsen yine fazla etmeye başladı.
Sen arabayı kullanıyorsun. Ben bilmiyorum. Araba yani sahibi olmadım. Dönem dönem oldum yani. Aile arabasını kullandım. Tofaş vardı
en
işte.
En temizli. Araba senin olmayacak ama kullanabileceksin.
Aynen. Ver izin sen ödemiyorsun ama kullanıyorsun. Ya 93 model Tofaş kullandım böyle bir seneye yakın. Bir Opel kullandım 2000 falan filan. Genelde şimdi kiralıyorum. Almak istemiyorum çünkü aktif kullanmıyorum.
Gerek yok.
O yüzden kiralama yöntemini diyorum bir şey yapacağım zaman. Şeyi merak ediyorum. Vergisi yıllık senin ne kadar? Biliyor musun belki? Hatırlıyor musun?
Ya vergisi? Şöyle bir şey. Arabayı aldığımda araba sıfır olduğu için o dönem işte 360 lira bir dönem ödüyordum 6 aylık. Sonra 360 lira bir dönem ödüyordum. Yaklaşık 720 olarak 720-800 lira arası bir şeye denk geliyordu. Yani küsuratıyla falan filan bilmem ne.
Senelik.
İşin garibi şu oldu. Arabanın normalde yıllandıkça vergisinin düşmesi lazım. Zamlana zamlana ben hep aynı vergi ödedim. Yani araba eskidi. Ben hep aynı vergi ödemeye devam ediyorum. Hiçbir şey değişmedi abi. Hatta 700-750 lira yaklaştı. Artıyor araba eskidikçe vergi.
Peki sigortası falan, kaskosu maskosu, abi, aşağı yukarı yıllık masrafı hatırlıyor musun?
Şöyle söyleyeyim. İşte 1500 arası falan şeyim tutuyor. Kaskom. O da eşimin bankacı indiriminden yararlanıyorum yani. Hmm. Öyle bir indirim almasaydım zamanında 2500 lira falan çıkartmışlardı sıfır aldığımızda. Dedik arabayı geri mi versek ne yapsak? Yani gerçekten kasko çok pahalıydı. Muayenesinde egzoz pulu falan işte 300-500 orada bir para veriyorsun.
Yıllık 3000 liraya yakın para çıkıyor yani.
2 yılda bir hani muayene yaptırıyorsun. Orada öyle bir şey var. Trafik sigortası var bunun. O da belli bir yükün tutuyor. Lastikler var. Eskiyor. Mesela geçen kış lastiği aldım. 300-400 lira ona bir para verdim. Onda sadece öndekileri değiştirdim, arkaya almadım.
Şundan sadece bazen kiraladığım için hani üzülüyorum. Sonra diyorum ki ulan zaten yıllık vereceğim sigorta
ya çok kaba mesiyle bir hesap var. Arabanın bakımıyla falan kapıda durduğu gün 20 liraya mı 15 liraya mı ne geliyor abi?
Yıllık şey günlük mü?
Günlük parası.
Şuş.
Tabii araba masraflı bir alet. Sen görmüyorsun.
Ha, o durdukça masraf
durdukça
yapıyor.
Durdukça masraf yapıyor. O geçen silecek aldım değiştirdim
ya
mesela.
Ben çünkü yılda abi o 10 gün en fazla 10 gün kiralıyorum yani. O da yani 150 liradan desen.
Çocuk olmasaydı.
Tabii çocuk olmasaydı.
Ve
ayrı
eşim
şey
kullanmayacak olsa ben de açıkçası böyle yapardım. Ne
yani
söyleyeyim?
Benim yılda arabaya verdiğim para maksimum 1500 lira oluyor.
Yani. Çünkü şimdi eşimin çocuğumun da Allah'ı var. Yani Uber de olsa taksi de olsa içim haz etmiyor. Güvenemiyorum yani. Yalan olmasın. Taksici arkadaşlar da kusura bakmasın. Güvenemiyorum abi. O da binmek istemiyor. Korkuyor yani.
Evet.
Doğal olarak bir yere gidecekleri zaman da toplu taşıma tabii ki bir alternatif var, yararlanabilirler, gidiyorlar da bazen. Ama arabayla çocuğu götürmek daha rahat, daha kolay yani. O yüzden İstanbul'da şart oluyor.
Evet, İstanbul'da
burada da bir derdimizi sizle paylaştık. Bana eğer kasko ve trafik sigortası konusunda yardım etmek isteyen.
O yüzden zarfladım zaten.
Değil mi? Hani böyle
senin işini görelim izleyiciler.
Enis otomobil kiralama konusunda.
Evet, kiralayan varsa aranızda.
Instagram'dan reklam yapıyor. Paylaşıyor sürekli olarak.
Şu anda Mesut Oto'dan kiraladığım arabayla Eskişehir'e gidiyorum falan diye.
Çok da güzel arabaymış falan diye.
Araba çok iyi. Bakın gaza basıyorum falan. 300'e çıkmışım o zaman.
Evet arkadaşlar. Dediğim gibi bir iki sürümün sonuna geldik.
Kendinize iyi bakın arkadaşlar.
Hoşçakalın.
Hoşçakalın.
İkisi bir 16 çekirdekli Threadripper 1920X işlemcili Asus ROG Zenith Extreme X399 ana kart üzerine kurulu Asus VG56 ekran kartlı bu sistemde işlendi. AMD ve Asus'a programa katkıları için teşekkür ederiz.